Ayrım 26, sayfa 277, 16. Kazadan önce Jude, hayatta üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığını söylerdi ama keder onu alt etmişti. Mantıken bir şekilde hakkından gelmesi gerektiğini biliyordu ama bunu nasıl başaracağını hayal bile edemiyordu. Derin sularda yüzerken koskoca bir köpek balığının kendisine doğru yaklaştığını gören bir yüzücüydü sanki. Zihni ona yüz diye haykırıyordu ama bedeni felce uğramış gibi suyun içinde öylece duruyordu. Sözde duruşma herkese göre hikayenin sonunu getirmişti. Adalet sağlanmıştı. Artık herkes gündelik yaşamına dönebilirdi. Jude şimdi iyileşmek için her taraftan baskı görüyordu. Oysa karanlığa daha fazla gömülüyordu. Hayatını tanımlamanın tek yolu buydu. Daha önce hiç bilmediği ve hayal etmediği bir depresyona girmişti. İleriye bakmasını sağlayacak ya da yapacak hiçbir şey bulamıyordu. Geçen 6 hafta içinde insanlar birer birer ondan ümidi kesmişti. Arkadaşları ve ailesini hayal kırıklığına uğrattığını biliyordu ama bunu umursayacak durumda değildi. Hisleri kaybolmuş ya da yoğun bir sis bulutunun içine gömülmüş onu terk etmişti. Normale döndüğü günler de olmuyor değildi. Markete veya bir şey postalamak için postaneye gittiği oluyordu ama oraya nasıl geldiğini veya ne yapacağını unutmuş bir halde kendini dolgun, mor patlıcanların önünde ya da elinde mektubuyla herhangi bir yerde beklerken bulma tehlikesi peşini bırakmıyordu. Markete 2 defa pijamayla, bir defa da birbirinin eşi olmayan ayakkabılarla gitmişti. En basit işler onun gözünde Everest tepesine tırmanmak gibiydi. Akşam yemeği hazırlamaksa onu aşıyordu. Bir şapkanın yere düşmesine ağlıyor, uykusunda kızına seslenip çığlıklar atıyordu. Miles, donmuş bir kalple yaşamak çok normalmiş gibi işinin başına dönmüştü. Kocasının hala ne kadar acı çektiğini biliyor, ona acıyordu ama Miles ona artık tahammül edemiyordu. Zah odasından neredeyse hiç çıkmıyordu. Bütün yazı yeni oyun koltuğunda, kulakları kulaklığında, sözde düşmanlarını öldürerek geçirmişti. Zah ve Miles ellerinden geleni yapıyor, yine de Jude'un neden arkadaşlarıyla öğle yemeğine hiç gitmediğini, bahçesiyle uğraşmadığını ya da herhangi bir şey yapmak için çabalamadığını anlamıyorlardı. Miles'ın akşam yemeği için plastik köpük kaplarda eve getirdiği yemekleri yerken kendisine nasıl baktığını görüyordu. Bugün nasılsın tatlım gibi şeyler söylerken aslında şu halinden ne zaman kurtulup normale döneceksin artık demek istiyordu. Miles de artık oyunun sonuna gelmişti. Onun için kızlarının anısı, yüksek raflardan birine konulup yılda bir iki defa doğum günlerinde ya da Noel'de indirdiğiniz belirli bir aile yadigarına dönüşmüştü bile. Kırılır korkusuyla ona kaba davranamaz, sık sık indiremezdiniz. Bu tarz Jude'a göre değildi. Her yerde kapkara boşluklar görüyordu. Yemek sofrasındaki boş sandalye, Mia Faraday adına gelen ergen dergiler, çamaşır sepetine atılmış kıyafetler. En dayanılmaz olanıysa Zah'a baktığında Mia'yı görmesiydi. İyi günlerinde oğluna gülümseyebiliyordu ama bu günler çok azdı. Yatağından çıkamadığı karanlık günlerinde ise uzandığı yerde ne lanet olası bir anneye dönüştüğünü düşünüyordu. Ağustos'un ortasından neredeyse hiçbir şey yapmaz olmuştu. Duş alıp saçını yıkaması gerektiğini kendine hatırlatması gerekiyordu. Yatağından tek çıktığı an, kocasını karşıladığı andı ve Jude kocasının gözlerine baktığında içindeki kederi görüyordu. Depresyonda olduğunu farkındaydı. Miles ona birine görünmesini öğütleyip duruyordu. İçindeki bu yeni karanlığın ne kadar derin olduğunu ve oradan çıkmanın Jude'u ne kadar korkuttuğunu Miles anlayamazdı. Jude iyileşmek istemiyordu. Gerçekten tek istediği kendi haline bırakılmaktı. İyi olmaya çalıştığı nadir günlerden birinde Zah'la Miles'ın ona ihtiyacı olduğunu, kendini her zaman güçlü bir kadın olarak gördüğünü düşündü ama bu telkin sözleri çekmecesinde bulduğu bir yabancının hayatından kesitler sunan fotoğraf kareleriydi sanki. Bunun için kaygılanması imkansızdı. Şimdi Miles'la birlikte arka avluda eskiden oldukları çiftmiş gibi davranmaya çalışıyorlardı. Miles şezlongta onun yanına oturmuş ayaklarını uzatmıştı. Kucağında sayfaları açık bir gazete duruyordu ama Jude kocasının gerçekten okumadığının farkındaydı. Bugünlerde hepsi haberlerden uzak duruyordu. Sayfaların arasında mutlaka sarhoş araba kullanmaya dair bir yazı oluyordu. Jude kocasının kendisine baktığını hissettiyse de bakışlarına karşılık vermedi. Onun yerine bir bahane bulup yatağına döneceği ana kadar dakikaları saymaya başladı. Mia'nın tamamlanmamış, taşı yerleştirilmiş yüzüğünü elinde tutuyordu. Son zamanlarda en sık yaptığı şeylerden biriydi bu. Öylece elinde tutuyordu. "Onu yerine koymalısın," dedi Miles. Sesinde Jude'un artık aşina olduğu bir gerginlik vardı. "Ve hayatıma devam etmeliyim," dedi Jude. "Evet, biliyorum." "Bu şekilde devam edemezsin," dedi Miles sesini yükselterek. Bu ses tonu Jude'u şaşırtmıştı. "Bu cerrah tonunu altında çalışan insanlara sakla. Seni içine çekmesine izin veriyorsun. Daha doğrusu bizi." "Öyle mi?" Jude nihayet kocasına dönmüştü. "Kızımız öldü. Aşırı tepkimi gösteriyorum. Seni hayal kırıklığına mı uğrattım?" Miles'ın çenesi gerildi. "Yeter. Oğlumla karımı hala sevmeyi bir şekilde başarabildiğim için bana Mia'yı yeterince sevmeyen kötü adam muamelesi yapmana izin vermeyeceğim. Yardıma ihtiyacın var. Bir yerden başlamak gerek." "Başlamak mı? Onu unutmaya mı?" "Rahatlamaya. Ona tutunarak yaşamak sağlıklı değil. Zah'ın sana ihtiyacı var. Benim de öyle." "Ve işte konunun özüne geldik. Sen karını özlediğin için başlama çizgisine gitmeliyim." "Lanet olsun Jude, bunu söylemek istemediğimi biliyorsun. Birbirimizi kaybetmemizden korkuyorum." Jude derinlerde bir yerde bu sözün acısını ve gerçekliğini hissetti. Nadiren ortaya çıkan açıklama arzusuyla ona durumunu anlatmaya çalıştı. "Dün gece Safeway'e gittim. Gece yarısı. O saatte kimse olmaz diyordum. Haklıydım da. Koridorlar arasında gezinip öylece ürünlere göz atıyordum. Kasaya geldiğimde elimde 4 domatesle 10 kutu Lucky Charms vardı." Dipnot 28. Lucky Charms, mısır gevreği markası. Çevirenin notu. "Kasiyer kız, vay canına, bir sürü çocuğunuz var herhalde," dedi. Ona bakarken "benim kaç çocuğum var?" diye düşündüm. İnsanlara kaç çocuğum olduğunu söylemeliydim. Bir mi? İki mi? Artık bir çocuğum mu var? Ödeme yapmadan marketten çıktım. "Haklısın. Yardıma ihtiyacım var. Bu yardımın bir kısmını senden alsam ve sen de şu gerginliğinden biraz kurtulsan nasıl olur?" "Gerginlikten nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Günün birinde şu aptal filmde gördüğümüz gibi ceplerine taş doldurup kendini denize atmandan ölesiye korkuyorum. Keşke yapabilsem. Bak işte." Miles ayağa kalktı. "Tamam Jude, benden yardım mı istiyorsun? Sana yardım edeceğim. Bizi başlama noktasına ben taşıyacağım," dedi ve sürgülü kapıdan içeri girdi. Jude derin bir nefes alıp şezlonga gömüldü. Son zamanlarda konuşmaları hep bu şekilde gelişiyordu. Miles öfkeleniyor, çekip gidiyor ya da iyi gelmesi umuduyla ona sarılıyordu. Bu davranışların çoğu Jude'a anlamsız geliyordu. Mia'nın taşsız yüzüğüne baktığında boş kısmının güneşi altında nasıl ışıldadığını gördü. İşte o anda kafasına dank etti. Miles'ın ona yardım edeceğini söylediğinde neyi kastettiğini anlamıştı. Daha önce de bunu ima etmişti. "Sürekli erteleyemezsin," demişti. Sanki keder, tarifesine uymak zorunda oldukları bir trendi. Ağlayarak yerinden fırladı ve merdivenlere koştu. Mia'nın kapısı açıktı. Jude sendeleyerek durdu. O korkunç geceden beri kapı tokmağına bile dokunamamıştı. O pes pembe odayı görmemek acısını hafifletecekmiş gibi kapıyı sürekli kapalı tutuyordu. Ama şimdi Miles içerideydi. Muhtemelen kızlarının eşyalarını topluyordu. "Başka çocuklara vermeliyiz Jude, ihtiyacı olanlara. Mia böyle yapmamızı isterdi." Jude çığlık atarak kocasına seslenip açık kapıya koştu. Ona bağıracak, onu yakalayıp engelleyecekti. Miles, buğday renkli halının üzerine diz çökmüş, kafası eğik biçimde, bir zamanlar kızının kardeşinden sonra en yakın arkadaşı olan yumuşak, pembe dolgulu köpeği sıkıca kavramıştı. "Mia'nın küçük köpeği," dedi Miles, boğuk bir sesle. Jude, bu adamı ne kadar çok sevdiğini ve ona ne kadar ihtiyacı olduğunu şaşırtıcı bir durulukla hatırladı. Şimdi ona ne söyleyeceğini düşünürken yanına gelen Zah konuşmasına fırsat bırakmadı. Neler oluyor diye söze başlayan Zah, içi dolgulu köpeğe bakıp ağlayan babasını görünce geri çekildi. Zah dedi Miles gözlerini silerek ama Zah çoktan gitmişti. Koridorun sonundaki kapı hızla kapanmıştı. Onu kaybediyoruz dedi Miles usulca. Kolunu yeterince kımıldatamıyormuş gibi dolgulu köpeği yavaşça elinden bıraktı. Jude, kocasının sesinin arkasındaki eleştirel, onu suçlayan tonu fark edince çöktüğünü hissetti. Hepimiz kaybolduk aslında Miles dedi. Bunu tek anlamayan sensin. Miles'ın yanıt vermesini beklemeden alt kata inip yatağına kıvrıldı. Lexi, avukatının suçu üstlenmesini neden istemediğini anlamıştı. Hapishane, kadınların elle sarılmış bir sigara için birbirini dövdüğü bir yerdi. Her an dikkatli olmalıydınız. Yanlış kadına yanlışlıkla attığınız bir bakış, kelimenin gerçek anlamıyla sonunuz olabilirdi. Lexi sürekli korkuyordu. Korkmadığındaysa sinirleniyordu. Geçici süreliğine hücre arkadaşı olan Cassandra'nın uyuşturucu bulmak için her şeyi yapabilecek, geceleri uykusunda inleyen bir metamfetamin bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştı. Lexi ilk 4 haftayı uyuşturucu ticaretini yürüten iri yarı kadınlardan kaçarak geçirmişti. Hiç kimse konuşmuyordu. Bugünü 4 gözle beklemişti. Ziyaret günüydü. Lexi, Eve'i buraya çağırmanın yanlış olduğunu bilse de ona gelmemesini söyleyecek gücü kendinde bulamamıştı. Burada çok yalnızdı. Hayatında güzel olan tek şey Eve'in ziyaretleri. Hafta boyunca 4 gözle beklediği o 1 saatti. Bütün sabahı dakikaları sayarak ve Cassandra'nın kapaksız tuvalete kusmasını dinleyerek geçirmişti. Gardiyan onu ziyaretçi odasına götürmek için geldiğinde Lexi neredeyse zıplamıştı. Talimatları eksiksiz yerine getirip çeşitli kapılardan geçerek arkadaşlarla ailelerin ziyarete geldiğinde tutuldukları büyük pencereli salona girdi. Orada boş bulduğu bir masaya oturdu ve ayağını gergince zemine vurmaya başladı. Salonun çeşitli yerlerine konuşlanıp etrafı izleyen gardiyanlar dışında burası okul kafeteryasını andırıyordu. Sonunda Eve kapıda belirdi. Kırışık yüzünü saran kırlaşmış kıvırcık saçlarıyla daha yaşlı, daha küçülmüş görünüyordu. Her zamanki gibi kendini bu uygunsuz yerde rahatsız hissettiği belliydi. ''Buradayım Eve teyze'' dedi Lexi, liseli bir kız heyecanıyla. Eve ona doğru ilerledi. Masaya vardığında aniden durdu ve sandalyeye yığıldı. ''Tanrım bana yardım et'' dedi elini göğsüne götürerek. ''Sanki sabıkalı olan benim.'' Ne demek istedin? Ah, o anlamda söylemedim. Bugün içeri girmek çok sıkıntılıydı. O kadar. Nasılsın? Masanın karşı tarafından uzanıp Lexi'nin elini okşarken neşeyle gülümsüyordu. Bu hafta nasılsın? Lexi ne yaptığının farkında olmadan teyzesinin elini tuttu. Elinde değildi. Birine dokunmak güzeldi. Böyle bir ihtiyaç duyması onu şaşırtmıştı. Konuşmaya, iletişim kurmaya öyle susamıştı ki hemen o hafta okuduğu kitabı ve çamaşırhanede yaptıklarını anlattı Eve. Eve de ona Walmart'taki 4 Temmuz dekorasyonuyla Port George'un havasından bahsetti. Lexi teyzesinin yüzüne ancak bu haber alışverişi esnasında gerçekten bakabilmiş, ondaki değişiklikleri fark edebilmişti. Lexi henüz 2 aydır hapishanedeydi ama bu ziyaretler Eve'in yüzünde yer etmeye başlamıştı bile. Kırışıklıkları derinleşmiş, dudakları incelmişti. Konuşmakta zorlanıyormuş gibi sürekli öksürüyordu. Lexi bu izleri bir kez gördükten sonra bir daha unutamadı. Kibar olmaya çalışmaktan başka bir şey yapmayan bu kadına nasıl da bencillik etmişti. ''Üniversite derslerine başladın mı?'' diye sordu Eve ve kıvırcık saçlarını gözünün önünden çekti. Hayır. Puanlarına sadık kalıp diplomanı buradan da alabilirsin. Sabıkalı insanlar hukuk fakültesine girmekte zorluk çekiyormuş. Kendini yapayalnız ve yenik düşmüş hisseden Lexi çöktü. Yabancı ailelere verildiği zamanlar da buna benzer şeyler hissederdi. Dört gözle annesini bekler, görünce de tekrar tekrar kalbi kırılırdı. Bazen ayakta kalabilmenin tek yolu ümit etmekten vazgeçmekti. Beklemekten vazgeçmek. Eve o güne dek kimsenin yapmadığı şekilde Lexi'ye destek olmuştu. Biz aileyiz demişti. Birlikte yaşamaya başladıkları o çok gerilerde kalan günlerde ve gerçekten de öyle olmuştu. Şimdi Lexi'nin sırasıydı. Eve'i şimdi bırakmazsa teyzesi burada kalacak, birbiri ardına gelen rahatsız edici ziyaret günleri yüzünden bu korkunç yere bağlanacaktı. Artık Florida'ya gitmelisin dedi usulca. Eve durdu. Ne demek istiyorsun? Seni burada bırakamam. Lexi eğilip Eve'in eline uzandı. Daha 5 yıldan uzun bir süre buradayım. O zamana kadar 70 yaşında olacaksın. Üstelik Barbara ile yaşamayı ne kadar istediğini de biliyorum. Bu yağmurlu iklim dizlerine iyi gelmiyor. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun Eve. Gerçekten. Öyle söyleme Lexi. Lexi güçlükle yutkundu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Eve'i gitmeye zorlamalıydı. Seninle bir daha görüşmeyeceğim Eve. Bir daha buraya gelmenin faydası yok. Ah Alexa! Yumuşak bir tonla telaffuz edilen isminin içindeki bütün o pişmanlık, hayal kırıklığı ve kayıp duygusunu bir anda duymak acı vericiydi. En acısı da bu dünyada onu seven tek kişiyi kendinden uzaklaştırmaktı. Ama bunu Eve'in iyiliği için yapıyordu. Üstelik sevgi böyle bir şey değil miydi? Buradan çıktığımda Florida'ya gelirim dedi Lexi. Buna izin veremem dedi Eve gözleri dolarak. Hayır, asıl ben sana izin veremem dedi Lexi. Bana bir şans ver Eve, lütfen. Senin için bunu yapmalıyım. Tek yapabileceğim bu. Eve uzun bir süre orada oturdu. Sonra gözlerini sildi. Her hafta sana yazarım. Lexi yalnızca başını sallayabildi. Fotoğraf da yollarım. İkisi de söylenmesi gereken her şeyi söyleyip konuşmaya devam ederek kelimelerden kış boyunca yüreklerini ısıtacak bir bina yapmaya çalıştılar. Ama zaman doldu ve Eve ayağa kalktı. Şimdi geldiği zamankinden de yaşlı ve yorgun görünüyordu. Lexi doğru olanı yaptığını biliyordu. Hoşça kal Alexa dedi Eve. Lexi başını sallayarak orada kaldı. Her şey için sesi boğuldu. Eve onu kollarının arasına alıp sıkıca sarıldı. Seni seviyorum Alexa dedi. Lexi geri çekilirken titriyordu. Ben de seni seviyorum Eve. Eve ışıltılı gözleriyle ona baktı. Şunu sakın unutma. Ben senin anneni tanırdım. Sen ona hiç benzemiyorsun, duydun mu? Ve bu yerin de seni değiştirmesine sakın izin verme. Ardından çıkıp gitti. Lexi teyzesi gözden kayboluncaya kadar orada kaldı. Sonunda ziyaretçi odasından çıkıp hücresine döndü. Daha 40 dakika olmamıştı ki gardiyan gelip açık kapının önünde durdu. Bale, eşyalarını al. Lexi, tuvalet malzemesi, mektuplar ve fotoğraflardan ibaret birkaç eşyasını toplayıp ayakkabı kutusuna yerleştirerek gardiyanın peşinden hapishanenin ana bölümüne yürüdü. Buradaki neredeyse tüm kadınlar yeri tekmeleyip ona laf atıyordu. Çelik ve beton hapishanenin gürültüsü sağır edici boyuttaydı. Lexi kafasını kaldırmadan eşyalarını göğsüne yaslayıp gözlerini yere dikti. Gardiyan aniden durdu. Tam önlerindeki hücrenin kapısı gürültüyle açıldı. Gardiyan yana çekildi. ''İçeri gir Bale, artık burada kalacaksın.'' Lexi, gardiyanın hantal bedeninin yanından geçip muhtemelen önümüzdeki 63 ay boyunca evi olacak hücreyi inceledi. Beton duvarlara fotoğraflar, resimler ve dergi reklamları yapıştırılmıştı. Ranzanın alt kısmında oturan iri cüsseli kadın geniş omuzlarını düşürmüş, dövmeli kollarına ise büktüğü dizlerine yaslamıştı. Kır saçları yapış yapıştı ve koyu tenliydi. Yanaklarında lekeler vardı ve dövmeleri boynuna kadar uzanıyordu. Kapı Lexi'nin arkasından gürültüyle kapandı. Ben Lexi dedi ve yeterli güveni bulana kadar hafifçe öksürüp Bale diye ekledi. Kadın Tamika diye kendini tanıttığında Lexi kadının sesinin güzelliğine hayran kaldı. Hernandez. Ah. Benim çocuklarım da senin yaşlarında dedi Tamika ve iri cüssesini daracık yataktan kaldırdı. Beton ve çelikten bir yataktı, kalktığında gıcırdamamıştı. Beton duvara asılı yıpranmış fotoğrafı gösterdi. Bu Rosie. Buraya geldiğimde ona hamileydim. Ama henüz bilmiyordum. Tamika tuvalete çömelip bir sigara sardı. Sigarayı içerken nefesini duvardaki yarığa doğru verdi. Sende hiç fotoğraf yok mu? Lexi eşyalarını yere bırakıp soğuk zeminde Tamika'nın yanına oturdu. Yığının arasından bir fotoğraf çıkardı. Bu Eve teyzem. Bu da Zah. Lexi son sınıfta çekildiği fotoğrafına bakıyor, ona dokunuyordu. Şimdiden yüzünü unutmaya başladığını hissetmesi onu dehşete düşürüyordu. Bu da Mia, benim öldürdüğüm kız. Tamika, Mia'nın fotoğrafını alıp incelemeye başladı. Tatlı bir kız, zengin miydi? Lexi kaşlarını çattı. Nereden biliyorsun? Sen burada olduğuna göre. Lexi bu sözü nasıl yanıtlayacağını bilemedi. Kadının ima ettiği şey doğru olamazdı ya da Lexi olaya bu açıdan hiç bakmamıştı. Ben kocamı öldürdüm dedi Tamika, duvardaki bir fotoğrafı işaret ederek. Meşru müdafaa mıydı dedi Lexi. Burada çok duyulan bir sözdü bu. Hapishanedeki tek gerçek suçlu kendisiydi sanki. Yok, lanet olasıcayı uykusunda öldürdüm. Öyle mi? O kadar uzun zamandır buradayım ki nasıl yaptığımı hatırlamıyorum bile. Tamika sigarayı söndürdü ve içilmemiş yarıyı yorganın altına sakladı. Neyse, anlaşılan seninle sohbet edip birbirimizi daha iyi tanıyabileceğiz. Lexi, ona bakan kadının kapkara gözlerindeki rahatsız edici hüznü gördü. Çok zamanımız var. Sen ve ben. Arkadaşlık iyidir. Ne zaman çıkıyorsun? Ben mi? Tamika hafifçe gülümsedi. Hiçbir zaman.